Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Mahallenin Namusu, Metropolün Nesi Olur başlıklı yazıyı sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde genç bir hanımla tanıştık. Bey Almanya'da çalıştığı için orada yaşıyorlarmış. Ailesini görmek için İstanbul'a gelmiş. Küçük çocukları vardı. Onların hangi okula devam ettiklerini sordum. Alman okullarına gidiyorlarmış. Dinlerini nasıl öğreniyorlar diye sorunca dernekleri olduğunu, orada hafta sonu kursa gittiklerini söyledi. Medyadan Alman hükümetinin Müslüman ailelerden şiddet bahanesiyle çocukları aldıklarını duymuştum. Bu konuyu sorunca, evet eğer çocuk veya konu komşudan birileri şikayet ederse alıyorlar dedim. O sırada ezan okundu. Camide oldukça yakın olduğu için ses biraz yüksekti. Çocuk birden irkildi, heyecanlandı, annesine sokuldu. Anne, bir şey yok korkma, hani sana demiştim ya ezan okunuyor dedim. En küçük çocuğunun Türkiye'ye ilk gelişiymiş, ezana alışkın değilmiş. Bugün Avrupa'da çok sayıda Müslüman göçmen olarak yaşıyor. Aslında bu kendi inanç ve maneviyatımızı gelecek nesillere aktarmamız bakımından çok tehlikeli bir durum. Ebu Bekir Sifil Hoca Efendi'nin azınlık fıkhı konusundaki bir soruya verdiği cevap manidardır. Azınlık fıkhı söyleminin Müslümanları zihni ve tecrübi aidiyetlerinden, birikimlerinden radikal biçimde koparıp kurucu iradeden soyutlayarak ikinci sınıf insan psikolojisine, statüsüne savurduğu inkar edilemez bir hakikattir. Nerede hayata özne olarak katılan ve bütün insanlığa dönük emri bil maruf ve nehi anil münker yapma vasfına sahip en hayırlı üstün mevkiyi ihraz etmiş olan ümmet, nerede gayrimüslim bir dünyada neredeyse bütün hayatını dışlanmamak, horlanmamak, mahrum bırakılmamak adına varıyla yoğuyla mücadele etmeye adamış azınlık. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında şehirler fethedilmeye başlayınca Müslümanlar bir yol ayrımına gelir. Ya bu şehirlere yerleşip yerli halkın arasına karışacaklardır, ya kendilerine yeni şehirler inşa edeceklerdir. İkinci yolu tercih ederler. Halife Ömer'in rehberliğinde Basra şehri inşa edilir. Hatta şehrin planlamasını bizzat Hazreti Ömer radıyallahu anh yapar. Caddelerin, sokakların kaç zira olacağı, her mahalleye ne kadar yeşil alan bırakılacağı belirlenir. Hazreti Ömer, Müslümanların gayrimüslim bir şehirde göçmen olarak yerleşmesini istememiştir. Çünkü farklı bir iklimden gelen göçmenler, kurulu düzene sahip bir şehirde gariptir, zavallıdır. Göçmen insan, yeni yerleştiği yere uyma çabasına girer. Yeni hayat tarzına ayak uydurma ve hayata tutunma çabası insanı tavize götürür. Üzerindeki ezikliği, garipliği atmak isterken kimliğini kaybeder. Halbuki Müslümanların kendi dinlerini öğretmeleri, tatbik edip örnek olmaları gerekmektedir. Hazreti Ömer'in müsaadesi ve rehberliğiyle kurulan Basra ve Kufe şehirleri, İslami ilimlerin öğrenildiği birer ilim ve irfan şehirleri olmuştur. Bugün aynı meseleyle bizler de karşı karşıyayız. Maalesef sıkıntımız Avrupa'da veya genel olarak gayrimüslim ülkelerde azınlık olarak yaşayan Müslümanlarla da sınırlı değil. Almanya'da doğup 2-3 yaşına kadar ezan sesi duymamış bu Müslüman çocuğu gibi, bizim ülkemizde de şu an ezan sesini çok nadir veya çok uzaktan duyan çocuklar yok değil. Yeni kurulan bazı sitelerde cami yok, bazı semtlerde de gürültü patırtıdan o nazlı ezan namelerini işitmeye imkan yok. Maalesef gelecek nesillere aktarmamız gereken değerlerimiz kapitalizmin ağlarını ördüğü büyük şehirlerde can çekişiyor. İstanbul başta olmak üzere hızla kalabalıklaşan büyük şehirlerimizde doğup büyüyen nesillere kendi değerlerimizi aktarmamız çok zor oluyor. Büyük şehir kendi katı maddiyatçı değerlerini dayatıyor. İnsan inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Basra şehri kurulurken halk mahallelere kabile bağları korunacak şekilde yerleştirilmiş. Böylece aralarındaki fıtri rahmet bağları korunmuş. Fertlerin kalabalıklar içinde yalnızlaşıp gitmesine mani olunmuş. Bugün büyük şehirlerde, caddelerde, otobüslerde, resmi dairelerde, marketlerde, okul kapılarında, parklarda, sitelerin asansörlerinde sayısız insanlar birbiriyle karşılaşır. Çoğu zaman birbirine selam vermeden, hatta göz göze bile gelmeden geçer gider. Kimse diğerinin halini bilmez. Belki büyük bir acıları vardır yüreklerini yakan, belki de hala çaresizce altında ezildikleri ağır yükleri vardır. Belki de yoktur, belki de hiç kimseleri, hiçbir şeyleri yoktur, dertleri bile. Artık her geçen gün daha fazla insan kalabalıklar içinde yapayalnız dolaşıyor. Sonra tek başına yaşadığı evine gelip televizyonun karşısına geçiyor ve yalnız başına yatağına giriyor. Kimisi genç, kimisi yaşlı, kimisini evlendiren olmamış, kimisinin evliliği yürümemiş. Çoluk çocuğunun hem annesi hem babası olmuş. Ama her biri bir şehre dağılıp gidince yine yapayalnız kalmış. Artık ne kapısını çalan var ne de hatırını soran. Akrabalarıyla irtibatı kopuk, konu komşuyla da sadece apartman meselelerini konuşmak için bir araya geliyor. Onun dışında evden işe, işten eve. Modern toplum düzeni ferdi fıtri bağlarından dahi koparıp yalnızlaştırıyor. Büyük aile, aşiret, millet, cemaat ve cemiyet gibi bir bağlantısı olmayan, en fazla çekirdek aile kurmuş, meslek odası, sendika ve benzeri bir teşkilattan başka bir şeye mensup olmayan fertlere dönüştürüyor. İnsan, insanlığını yitiriyor, ekonomik bir birim haline geliyor. Her türlü hissi bağlılık gerektiren münasebetlerden soyutlanmış, sadece iktisadi organizasyonun içindeki vazifesine kendini adayacak bir robot. Akrabalarının cenazesi, düğünü, derneği için konu komşusunun yardımına koşmak için sık sık işten izin almayacak, sadece şahsi kariyerini düşünecek zihniyette insanlar. Şirketi nerede vazifelendirirse giden, bağlılık duyduğu bir mahalle, şehir, hatta ülke olmayan, evsiz, yurtsuz insanlar. Yine kendisinden ne istenirse sorgulamadan veya bu benim inancıma ve inancımın gerektirdiği kaidelere uygun değil diye itiraz etmeden yerine getiren ilkesiz, duygusuz, hassasiyetsiz insanlar. Hatta milliyetsiz, vatansız, inançsız, ideolojisiz, sadece mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, başka hiçbir hassasiyeti ve mensubiyeti olmayan insanlar. Milletler arası şirketlerin istediği türde ideal fert tipini inşa ve elde etmek pek de zor olmadı. Çünkü ekonomik düzen, kendi toprağını eken çiftçiyi, kendi tezgahında, dükkanında iş yapan esnaf ve sanatkarı bitiren bir düzendi. Bir yandan teknolojinin gelişimi, bir yandan faiz düzeni küçük sermayenin aleyhine işleyince herkes çoluk çocuğunu büyük şirketlerde iş bulabilecek şekilde eğitmek ister olmuştu. Artık ekmeğini kazanmak isteyen herkes yeni ekonomik düzende talep edilen becerilerle donanmalıydı. Öyle de oldu. Herkes çocuklarını kolayca iş bulabileceği bir eğitim modeline yönlendirdi. Manevi eğitim ertelendi, ihmal edildi. Aileden dini eğitim alanlarında inancını kalbine gömmeyi, dininin icaplarını yerine getirmeyi hep erteleyip fikir ve hassasiyetlerini vicdanında gizlemeyi öğrenmesi gerekiyordu. Herkes piyasanın istediği gibi giyinmeli, saçını sakalını modaya göre şekillendirmeliydi. İş yapmak isteyenler dükkanlarının ismini İngilizce koymalı, teşrifatında hakim kültürün trendlerini izlemeliydi. Mesela vitrinlerini çıplaklık kültürüne göre düzenlemeli, bu arada yılbaşı gibi zamanlarda Noel Baba çam ağacı gibi süsler bulundurmalıydı. Ürünlerinin reklamında moda değerleri öne çıkarmalı, telkin edilen dünya görüşünü seslendirmeliydi. Öyle de oldu. Caddelerimiz boyunca uzanan mağaza vitrinleri bizi sağdan soldan kuşatmış, sürekli hakim batı kültürünü empoze ediyor. Bu dükkanların sahipleri kim? Gayrimüslimler mi? Yoksa adı Ahmet, Mehmet, Mustafa, İbrahim olan Müslüman vatandaşlarımız mı? Ya bulutlara başını uzatmış, gökdelenlerdeki bürolar ve oralarda çalışan kılık kıyafetleri, saçları hep birbirine benzer bir şekilde biçimlendirilmiş genç hanımlar, delikanlılar. Onlar kimlerin oğlu, kimlerin kızı? İstanbul'u fetheden ordu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel ordu buyurmuştu. Yürekleri ulvi hislerle dolu, kendilerini yüksek bir gayeye adamış o gazilerin torunları nerede? Bugün mescitsiz alışveriş merkezlerinde çalışan, her türlü günahın işlendiği mekanlarda eğlenen, camisiz rezidanslarda nikahsız ilişkiler yaşayanlar kimin torunu? Modern hayat, insanımızı kendi tarihinden, toprağından, yurdundan, kimliğinden kopardı, başkalaştırdı. İbni Haldun'un yüzlerce yıl önce yaptığı tespiti haklı çıkarırcasına mağluplar galipleri taklit etti. Aslında atalarımız harp meydanlarında mağlup edilmemişti. Yedi düveli denize dökmüş, vatanına sahip çıkmıştı. Ama torunları kökleriyle bağlantılarını koparınca benliğini yitirdi, yenilmişlik psikolojisine düştü. Dünya sevgisi ve ferdi hırslar gençlerin çoğunu kendi özüne yabancılaştırdı. Öyle ki pek çok dindar ailenin çocukları eğitimleri için gittikleri Avrupa ülkelerine yerleşti, oralardan evlendi, onlara benzedi. Burada kalanlar da batılı hayat tarzını kendi evlerine ve iş yerlerine getirdi. Cemaatlerle bağlantı kuran ve bu bağı özenle sürdürenler hariç çoğu Müslüman modern hayat tarzına karşı kendini ve evladını koruyamadı. Bahsettiğim genç hanım misalinde olduğu gibi bugün ezansız şehirlerde yaşayan ailelerin çoğu kendi inanç ve değerlerini ancak cemaatler oluşturup manevi bağlar kurarak koruyup geliştirebiliyorlar. Anadolu insanını büyük şehirlerde yitip gitmekten koruyan en önemli bağ cemaatleşmeyle birlikte gelişen konu komşuluk, akrabalık ve hemşehrilik bağları. Aynı şekilde İstanbul'un çeşitli semtlerinde mahalle aralarında hanımlar ve beyler komşularıyla sohbetlerde bir araya geliyorlarsa bu genellikle cemaatleşme kültürü sayesinde oluyor. Bu sohbetler bir manevi cazibe merkezi teşkil ederek yeni yeni kardeşlerin halkaya eklenmesine vesile oluyor, böylece insanımızı kaybolup gitmekten kurtarıyor. Aile, cemaat, ümmet bağları elimizde kalan son kalelerimiz. Bunları korumakta ne kadar hassasiyet göstersek azdır. Değerli dinleyenler, ilk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Mahallenin Namusu, Metropolün Nesi Olur başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Eski Mahalleler ve Şimdiki Mahalleler başlıklı yazıyı sunacağız Sesli Dergi'de. İçinde yaşadığımız ülke bilindiği üzere bir Osmanlı bakiyesidir. Bu sebeple Osmanlı'da hakim olan kültür, birikimleri öteden beri mahallelerde, dolayısıyla mahalleyi oluşturan ailelerde yaşıyordu. Bu durum 19. asırdan sonra çeşitli aksaklıklara rağmen uzun süre mevcut halini muhafaza etmiştir. Ancak son senelerde maalesef her şey gibi pek çok birikimimiz bozulmuştur, yıkılmıştır. Neredeyse değer tanımazlık, umursamazlık, yaşayan değerler haline gelmiştir. Bu kabul edilemez. Bilindiği üzere cemiyet insanlardan oluşur. Mahalleyi ayakta tutan insandır. Şehirler mahallelerden meydana gelir. Birbirleriyle dayanışma içinde olan insanlar mahallenin temelidir. İnsanlar aileleriyle bütünleşmiş olarak mahallelerde ikamet ederler. Her mahallede yaşayan canlı bir kültür vardır. Aynı mahallede yaşayan insanlar birbirlerinin her çeşit oluşumundan haberdar olurlar. Doğan ve ölenlerin, evlenenlerin şahidi mahalle sakinleridir. Dini değerler, geçmişten gelen kültür birikimleri, örf, adet ve töreler ailelerde temsil edilir. Neticede bu hal mahalleye yansır. Dolayısıyla her mahallenin ayrı bir kültürel havası vardır. Eskiden Osmanlı'da insanların itibarı, gelişimi, çevresiyle olan münasebetleri ve etkileşimi mahallede gerçekleşirdi. Mahalle, kişilerin ve ailelerin yaşadığı temel hayat mekanıydı. Elbette ki gündelik hayat mahallelerde cereyan eder. O mahallede yaşayan değerlere göre insan ve toplum hukuku geçerlidir. Çocukların gelişmesi ve yetişmesinde aile ve akrabalar kadar mahalle sakinlerinin de tesiri, hatta denetimi vardır. Dolayısıyla bilhassa yeni yetişen çocuklar ve gençler mahalledeki kontrol mekanizması sayesinde sosyal hayat kaidelerine riayet edilmesi gerektiğini öğrenirler. Mahallede yaşayanların karşılıklı hoşgörü, anlayış ve tesanüdüyle insan münasebetleri güzel bir zeminde gelişir ve pekişir. Yerleşik dini inanç ve kültür değerleri, mahalli adet ve uygulamalar, orada yaşayan insanların şahsiyetleriyle bütünleşir. Mahalleler eskiden camisi, okulu, hamamı, pazarı, meydanı, aşevi, şifahanesi, kıraathanesi, bakkalı, manavı, çeşmesiyle bütünleşmiş bir yapıydı. Bugün bunun yerine daha gelişmiş yapılarıyla marketler, alışveriş merkezleri, parklarıyla meşhur mahalleler dikkat çekiyor. Geçmişte kendi değerlerimize göre bu ihtiyaç mekanları mahallenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde oluşturulurdu. Bilhassa din görevlileri mahallenin her türlü gelişimiyle bizzat yakinen ilgilenirdi. Dini anlayışa aykırı düşen davranışlar o zamanlar mesela tesettürsüz gezme, namaz kılmama, alkol kullanma gibi günahkarlık halleri usulü dairesinde mahallenin büyükleri tarafından ikaz edilir, bananecilik yapılmazdı. Her koyun kendi bacağından asılır, Yahudi sözüne itibar edilmezdi. Bugün bu nezih uyarıcı kültür terk edildiğinden her tarafta günahlar ve günahkarlar kol geziyor. Bütün ahlak dışı haller ulu orta büyük küçük demeden rahatlıkla, fütursuzca işleniyor. Doğrusu bu durum tasvip edilemez. Geçmişte mahallelerdeki komşuluk münasebetleri çok sağlamdı. Bizim kültürümüzde insan münasebetlerindeki sıcak, yakın, samimi münasebet batıda yoktur. Batı mahallelerinde yaşayan, samimiyetten uzak, soğuk, yalnızlığa dayalı ve sınıf farkını ortaya koyan irtibatlar bize tezattır. Batıda insanların bindiği toplu taşıma araçlarında bile, mesela İngiltere'de, lordlar kamarası, avam kamarası, yani zenginlerin, asillerin mekanı ve avamdan halkın mekanı olurdu. Şimdilerde bilhassa Amerika'daki homeless, evsizler ve elitler, onların kültürüyle bizimkilerin asla bağdaşmadığının en bariz göstergesidir. Eski Osmanlı'da gayrimüslimler kendilerine has mahallelerde otururlardı. Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri vardı. Bunlar kendi mahallelerinde güven ve huzur içinde yaşarlardı. İlerleyen senelerde bu tebaa bir ayrım gözetilmeksizin Müslümanlarla aynı mahallelerde hiçbir dışlayıcı etkiye maruz kalmadan rahatça yaşadılar. Aynı zamanda eski mahallelerde makam ve mevki yönüyle bir ayrım gözetilmeksizin yaşanırdı. Mesela aynı mahallede makamı yüksek kişilerle toplumdaki düşük seviyeli kişiler pekala birbirlerini horlamadan tevazuyla güzel münasebetler içinde yaşayabiliyorlardı. Bir de eski Osmanlı mahallelerinde çok dikkat çekici bir hususa da temas etmek gerekiyor. O da şu: hemen her mahallede o mahalle sakinlerinin saygıyla andıkları, muhabbetle sohbet ettikleri, dini ve sosyal hayata dair takıldıkları problemlerin samimiyetle cevaplandığı dini otoritelerin bulunmasıydı. Bugün dahi bazı mahalleler o kıymetli muhteremlerin oturduğu mekanlar, onların ismiyle anılır. Mesela Aziz İstanbul'da Ebul Vefa Hazretleri'nin oturduğu mahalle bugün Vefa Semti ya da Mahallesi diye anılır. Eskiden mahalle sakinlerinin yaşadıkları mekan için alınacak kararlarda etkileri olurdu. Kendilerine tanınan pek çok hakkı ihtiyaç halinde kullanırlardı. Yine mahallede ahlaki bir zafiyete müsaade edilmez, mahalledeki bekarların evlendirilmesi teşvik edilirdi. Geçmişte mahalleli birbirlerine itimat eder, hatta birbirlerine kefil olurlardı. Şimdilerde babana dahi güvenmeyeceksin anlayışı hakim. Kefillik nerede kaldı? Osmanlı döneminde herkes o mahallenin kimliğiyle anılırdı. Mahallede koruyucu, gözetici, kucaklayıcı bir yapı hakimdi. Sonradan gelişen modernleşmeyle mahalle sakinlerinin var olan kimlikleri aşınmış, dini ve kültürel kimlikler tahribata uğramıştır. Sonuçta mahalleler kontrolsüz sahalara dönüşmüştür. Bu yönüyle mahallelerin eskisi gibi koruyucu ve güven verici özelliği kalmamıştır. Bu kadar eski mahalle anlayışından bahsettik. Demek ki günümüzde Osmanlı'dan devraldığımız mahalle anlayışını, insanlar arası sosyal münasebetlerin samimi halini muhafaza edemediğimiz ortadadır. Bugün mahallelerde aileler kendi kimlikleriyle aileyi oluşturan fertlerde benlikleriyle yaşamaktan çok barınmak maksatlı kalmaktalar. Hatta bugünkü mahalleler ailelerin neredeyse yalnızca geceleri kaldıkları mekanlara dönüşmüş vaziyettedir. Buralarda yaşayanlar ne birbirlerini tanırlar ne kapı komşusuyla muhatap olurlar. Hakikaten bu husus bizde de maalesef tıpkı batılılardaki gibi ciddi bir problem halini almış vaziyettedir. Halbuki bizim mahallelerimiz bir tür hayat merkezi alanlarımızdır. O mahallelerde duyuş, inanış açısından yaşayan manevi değerler çerçevesinde geniş bir sosyalleşme mevcuttur. Pek tabii ki başta da belirttiğimiz üzere mahallenin temelini aile, ailenin temelini ise insan oluşturur. Ancak zaman insanı ve dolayısıyla aileleri değişime uğratabiliyor. İnsanların yeniliğe açık olması normaldir. Fakat var olan güzel birikimlerin farklı boyutlara dönüşmemesi, yaşayan kültüre tezat teşkil etmemesi asıl olandır. Mahalleler sadece mekandan ibaret zeminler değildir. Onun içinde insanı ve aileyi himaye eden, koruyan, kollayan, her türlü insani irtibatı oluşturan bir muhiti vardır. Mahallenin fiziki hali insan eliyle biçimlenir ama insanın değer ve inanışlarıyla zaman içinde o mekan, içinde yaşanmaktan haz ve huzur duyulan bir yere dönüşür. Bu yönüyle mahallede hem evler hem değerler inşa edilir. Mahallelerin değer inşa edici, inanç inşa edici, kültür inşa edici, toplarsak insan inşa edici yönü vardır. Ve her mahallenin kuruluş merhalesinde bu yapılandırıcı özellikler üzerine oluşumlar planlanmalıdır. Yani gaye sadece mahalle kurmak olmamalı, kurulan mahallelerde insanın bu çok yönlü inşası hedeflenmelidir. Yine farklı bir hususa da temas etmek isteriz. Mahallelerdeki insanlar, diğer insanlarla mekan, his ve içtimai sahalarda dayanışma içinde olurlar. Aynı yere ait olan insanlar birbirleriyle daha çabuk kaynaşıp daha sıcak irtibatlar kurarlar. Elbette ki bu bütünleşmenin gelişmesi ve sürdürülmesi ancak ortak değer birikimlerimizle mümkün olur. Bu anlamda acılar ve sevinçler paylaşılmalı, ölümler ve düğünlerde bir araya gelinmeli, ahlaki zafiyetlerin alenen işlenmesine, dolayısıyla yanlışlıkların mahallede yaygınlaşmasına müsaade edilmemelidir. Bu hususlarda mahallede tesiri bulunan kurum ve kuruluşlardan ve tıpkı eskiden olduğu gibi kamil insanlardan istifade edilmelidir. Mahallenin kendisine has değerleriyle kendine has hayatı ören bir özelliği vardır. Mahalleler bu yönleriyle eğer sağlamsalar, onlarla şehirler sağlamlaşır. İnşa edici kimlikleriyle şehirler de ülkeyi inşa ederler. Bu önemli katkı asla unutulmamalıdır. Mahallenin maddi ve manevi olarak pozitif ortamından etkilenen insanların sayısı az değildir. Mahallede yaşayan kural ve değerlere ötekileşmeyen insanlar daima kazançlı çıkarlar. Ama tabii bunun tersi de mümkündür. Bir mahallede hakim olan yapı eğer dayatma yapıyor, insanları pasifleştiriyor, aşağılıyorsa elbette bu durum kabul edilemez. Bu noktada insanlar birbirleriyle dengeli, sahici, saygılı, müsamahakar münasebet zeminlerinde buluşmalıdır. İnsanlar kendilerinde var olanla o mahallede yaşadıklarından huzur duyabilmelidir. Hakikatte her mahallede bir mahalle kültürü ve mahalle ruhu vardır, olmalıdır da. Eskiden mahallelerde yaşayan bu ruhu nasıl özlüyorsak ve bugün arıyorsak, zaman değişse ve hayat bizi değişime uğratsa da biz, bizde var olan güzellikleri muhafazaya daha bir hassasiyetle dikkat göstermeliyiz. Hızla gelişen, değişen, yenilenen dünya üzerinde mahallelerin bundan etkilenmemesi düşünülemez. İnsan değişiyorsa mahalle de değişiyor demektir. Ancak insanlar değerleriyle, kökten gelen inanışlarıyla, kültürleriyle var olarak ayakta kalırlar. Bir milleti ayakta tutan manevi dinamikleridir. Bu değişmeyen kuraldır. Bu kuralı yıkmak, aileyi yıkmaktır. Dolayısıyla insanı ve mahalleyi yıkmaktır. Mahalleyi yıkmaksa ülkeyi yıkmaktır. Üzerimizde yapılan tahribatların hiçbirini küçük görmemek gerekir. O küçükler zaman içinde büyüyor ve önü alınamaz bir hale gelebiliyor. Unutulmasın ki mahalleler şekil ve fiziki görüntü olarak eskiye nispetle değişse de öz itibarıyla onların güçlü, birleştirici, bütünleştirici, inşa edici yönleri vardır. Değerlerin yaşandığı mahalleler bugün geçerli olan mahalle anlayışını ortaya koyar. Evet, eski mahalleler bugün yoktur ama bahsedilen bütün bu hususlar bugün için de geçerlidir. Her mahallenin kendine has dili, dini inanışı, belirli zihni birikimi vardır. Bu husus orada yaşayan insanların toplam görüntüsünü verir. Günümüzdeki mahallelerde orada yaşayanların ortaya koyduklarını yansıtır. Bugünkü mahalleler eski mahalleler değildir ama toplu değerlerin yaşandığı mekanlardır. Eğer bu sağlanabilirse ne âlâ, şimdiki mahallelerde eski özlenen durumların aynıları olmasa bile devam ettirebilmek yine de bize bağlı. Yeter ki biz değerlerimizden kopmayalım ve onları hayatımıza hakim kılalım. Ümitsiz olmayalım. Ve selam. Değerli dinleyenler, son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Nurten Selma Çevikoğlu imzalı, Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2019 sayısında yer alan Eski Mahalleler ve Şimdiki Mahalleler başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle Sesli Dergi'yi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.